Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Frances E. Jensen'in The Teenage Brain. Ergenlik dönemini yalnızca zor davranışlar ya da aile içi çatışmalar üzerinden açıklamak yerine, gelişmekte olan beynin biyolojisi üzerinden ele alan popüler bilim kitabıdır. Nörolog ve sinir bilimci Jensen, çocukluktan yetişkinliğe geçişte beynin henüz tamamlanmamış yapısının öğrenme, dürtü kontrolü, uyku, risk alma ve bağımlılığa açıklık üzerindeki etkilerini anlaşılır bir dille inceler. Kitabın temel amacı, gençleri kusurlu yetişkinler gibi görmekten vazgeçip, onları olağanüstü öğrenme kapasitesine sahip, fakat bazı alanlarda korunmaya ihtiyaç duyan bireyler olarak anlamaktır. Jensen, ebeveynlerin korkuya kapılmasını değil, bilimsel bilgiyle daha tutarlı sınırlar kurmasını savunur. Okul düzeni, dijital medya, alkol ve uyuşturucu kullanımı, ruh sağlığı ve aile iletişimi gibi gündelik meseleleri beyin gelişimiyle ilişkilendirir. Böylece kitap, ergen davranışlarının mazeretini üretmekten çok, bu davranışlara daha gerçekçi ve etkili biçimde karşılık vermek için bir çerçeve sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, ergen beyninin güçlü öğrenme kapasitesi. Henüz tamamlanmamış denetim sistemleriyle birlikte gelişir, Jensen'in ana tezi, ergen beyninin ne çocuk beyni ne de bütünüyle yetişkin beyni olduğudur. Bu dönemde beyin bağlantıları kullanım ve deneyimle yeniden düzenlenir. Sık kullanılan devreler güçlenirken daha az kullanılan bağlantılar ayıklanır. Bu plastisite, gençlerin yeni bilgileri, becerileri ve alışkanlıkları hızlı öğrenebilmesini sağlar. Dil, müzik, spor, akademik çalışma ve sosyal beceriler için verimli bir dönem olmasının nedeni budur. Ancak aynı esneklik, zararlı alışkanlıkların ve riskli davranış kalıplarının da daha kolay yerleşebilmesi anlamına gelir. Kitap, karar verme ve sonuçları tartmayla ilişkili ön beyin bölgelerinin gelişiminin, duygusal ve ödül arayışıyla bağlantılı sistemlerle aynı hızda ilerlemediğini vurgular. Bu gelişim farkı, gencin bazı anlarda son derece mantıklı davranırken, akran baskısı veya yoğun heyecan altında daha düşüncesiz kararlar verebilmesini açıklar. Jensen bunu karakter zayıflığı diye yorumlamaz. Yine de biyolojinin sorumluluğu ortadan kaldırmadığını belirtir. Yetişkinlerin görevi. Yalnızca nasihat vermek değil, tekrar eden olumlu deneyimler, açık beklentiler ve makul sınırlar yoluyla gelişmekte olan denetim becerilerini desteklemektir. İkinci olarak, geç yatma eğilimi, tembellikten çok ergenliğe özgü biyolojik saatin sonucudur. Kitapta uyku, ergen sağlığının tali bir unsuru değil. Öğrenme ve duygusal denge için merkezi bir ihtiyaç olarak ele alınır. Ergenlikte biyolojik saat ileri kayma eğilimindedir. Birçok genç akşam saatlerinde doğal olarak daha uyanık hisseder, sabah erken saatlerde ise yeterince dinlenmiş biçimde uyanmakta zorlanır. Jensen, bu durumu sadece irade eksikliği olarak görmenin yanlış olduğunu anlatır. Uyku sırasında öğrenilen bilgilerin pekişmesi, hafızanın düzenlenmesi ve beynin gün içindeki yükten toparlanması gerçekleşir. Yetersiz uyku, dikkat sorunlarını, huzursuzluğu, dürtüselliği ve okul performansındaki düşüşü ağırlaştırabilir. Bu nedenle genç gece geç saatlere kadar ekran başında kaldığında sorun yalnızca ertesi gün yorgun olması değildir. Sürekli uyku kaybı zaten gelişim halindeki karar verme mekanizmalarını daha kırılgan hale getirebilir. Kitap, okul başlangıç saatleri tartışmasına da bu biyolojik çerçeveden yaklaşır. Türkiye'de de sınav hazırlığı, uzun okul günleri ve erken servis saatleri düşünüldüğünde uyku düzeni ailelerin küçümsememesi gereken bir konudur. Jensen'in yaklaşımı, katı bir saat dayatmaktan ziyade ekran kullanımı, ödev yükü ve hafta sonu düzeni hakkında tutarlı aile kuralları oluşturmaya dayanır. Üçüncü olarak, alkol ve uyuşturucular gelişmekte olan ödül devrelerinde daha kalıcı riskler yaratabilir. Jensen, ergenlikte madde kullanımını incelerken ahlaki yargılardan önce nörobiyolojik hassasiyete dikkat çeker. Beyin bu yaşlarda bağlantılarını biçimlendirmeyi sürdürdüğü için alkol ve uyuşturucuların ödül, hafıza ve öğrenme sistemleri üzerindeki etkisi yetişkinliktekinden farklı sonuçlar doğurabilir. Kitabın önemli uyarısı, gençlerin bazı maddelerin olumsuz etkilerini ilk aşamada daha az fark edebilmesidir. Örneğin, alkolün sersemletici etkisini yetişkinler kadar belirgin algılamamak, daha fazla tüketme ve tehlikeli davranışlarda bulunma riskini artırabilir. Buna karşılık hafıza, dikkat ve öğrenmeyle ilgili zararlar devam edebilir. Jensen, erken yaşta ve tekrarlayan kullanımın bağımlılığa yatkınlığı artırabilecek bir deneyim alanı oluşturduğunu vurgular. Bu yaklaşım, ebeveynlere yalnızca yasak koymayı önermez. Yasakların nedenini, beynin gelişim düzeyini ve kullanımın somut sonuçlarını açıkça konuşmanın önemini öne çıkarır. Aile içindeki açık iletişim, yetişkinlerin kendi davranışları ve ulaşılabilir denetim bu konuda caydırıcı olabilir. Kitap ayrıca gençlerin merakını veya risk arayışını bütünüyle yok etmenin gerçekçi olmadığını kabul eder. Asıl hedef, riskin görünmez hale geldiği ortamlarda bilgi eksikliğini azaltmak, güvenli sınırlar koymak ve erken belirtileri ciddiye almaktır. Dördüncü olarak, risk alma davranışı ergenin mantıksızlığından değil, ödül ve sosyal onay dengesinden doğar, the teenage brain. Ergenlerin tehlikeyi hiç anlamadıkları için risk aldıkları yönündeki yaygın kanıya karşı çıkar. Jensen'e göre birçok genç, tehlikenin ne olduğunu biliyor olabilir. Sorun, o anda beklenen ödülün, heyecanın veya arkadaş çevresinden gelecek onayın uzun vadeli sonuçlardan daha ağır basabilmesidir. Beynin ödüle duyarlı sistemleri hareketlidir, buna karşılık planlama ve frenleme becerileri zamanla olgunlaşır. Bu eşitsizlik, hızlı araç kullanma, korunmasız cinsel davranış, tehlikeli meydan okumalar veya çevrim içi ortamda düşünmeden paylaşım yapma gibi alanlarda etkili olabilir. Kitap, ebeveynlerin her riski aynı biçimde ele almaması gerektiğini ima eder. Spor, sanat, tartışma, girişim ve yeni beceriler denemek de risk içerir, fakat bunlar gelişimi destekleyen yapıcı alanlar olabilir. Önemli olan, gençlerin yoğunluk ve yenilik arayışını bütünüyle bastırmak yerine, onu daha güvenli kanallara yönlendirmektir. Bunun yanında araç kullanımı, gece dışarıda kalma, parti ortamları ve dijital gizlilik gibi konularda önceden belirlenmiş kurallar gerekir. Bir kriz anında verilen uzun öğütler çoğu zaman sınırlı etki yaratır. Jensen'in çerçevesinde daha etkili yol, sakince konuşulmuş beklentiler, öngörülebilir sonuçlar ve gencin sorun çözme sürecine katılmasıdır. Son olarak, dijital dünyanın sürekli uyarımı, dikkat, sosyal ilişki ve sınır koyma sorunlarını büyütebilir. Jensen kitabında teknolojiyi tek başına şeytanlaştırmaz. Ancak ergen beyninin dijital çevreyle ilişkisini ihtiyatla değerlendirir. İnternet, sosyal medya ve mobil cihazlar gençlere bilgiye erişim, iletişim ve yaratıcı üretim imkanı verir. Buna rağmen sürekli bildirimler, kesintisiz sosyal karşılaştırma ve aynı anda birçok uyaranla uğraşma, gelişmekte olan dikkat sistemleri için yük oluşturabilir. Ergenler özellikle sosyal kabul ve dışlanma sinyallerine duyarlı olduğundan, çevrim içi gerilimlerin etkisi yetişkinlerin düşündüğünden daha yoğun hissedilebilir. Kitabın yaklaşımı, teknoloji kullanımını yalnızca ekran süresi hesabına indirmez. Kullanımı nerede, ne zaman, hangi amaçla ve uykunun ya da yüz yüze ilişkilerin yerine geçip geçmediği daha anlamlı sorulardır. Ödev için kullanılan bir cihazla, gece boyunca sosyal medya akışında kalmak aynı etkiye sahip değildir. Jensen, ailelerin teknolojiyi tamamen yasaklamak yerine, ortak alanlarda kullanım, uyku öncesi cihaz sınırı ve çevrim içi davranışların sonuçları gibi somut kurallar belirlemesini destekler. Yetişkinlerin kendi telefon alışkanlıkları da bu kuralların inandırıcılığını doğrudan etkiler. Böylece dijital araçlar çatışmanın sürekli kaynağı olmaktan çıkıp, öz düzenleme becerisini öğrenmenin bir parçası haline gelebilir. Sonuç olarak, The Teenage Brain, ergenlik hakkında yalnızca pratik ebeveynlik tavsiyeleri arayanlar için değil. Gençlerin davranışlarını daha az yargılayıcı ve daha bilimsel biçimde anlamak isteyen herkes için yararlıdır. Ebeveynler, öğretmenler, okul yöneticileri, gençlerle çalışan sağlık çalışanları ve ergenlik çağındaki bir yakınıyla iletişim kurmaya çalışan yetişkinler kitaptan fayda sağlayabilir. Jensen'in en güçlü katkısı, günlük çatışmaları soyut bir kuşak farkı olarak bırakmamasıdır. Geç yatma, ani öfke, arkadaş etkisi, ekran kullanımı ya da sınır ihlali gibi meselelerin arkasında gelişimin farklı hızlarda ilerleyen sistemleri olduğunu gösterir. Bu bilgi, yetişkinlerin her davranışı hoş görmesi gerektiği anlamına gelmez. Tam tersine, neden tutarlı sınırların, uyku düzeninin, açık konuşmanın ve güvenli ortamların önemli olduğunu daha iyi açıklar. Benzer ebeveynlik kitaplarından ayrıldığı nokta, önerilerini yalnızca kişisel deneyime veya disiplin anlayışına dayandırmamasıdır. Nörobilimsel çerçeve, kitabın hem güçlü hem de dikkatli okunması gereken yönüdür. Beyin bilgisi davranışın tek açıklaması değildir. Aile koşulları, okul ortamı ve bireysel farklılıklar da önemlidir. Yine de Jensen bu etkenleri dışlamadan biyolojinin rolünü görünür kılar. Kitap, hazır reçetelerden çok, yetişkinlerin gençlerle ilgili kararlarını daha bilinçli vermesine yardım eden sağlam bir düşünme zemini sunar. Destek olmak isterseniz Frances E. Jensen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.